Ayrım 10, sayfa 139-21. Yaşam bu biçimiyle 2 hafta kadar sürdü. Müşteri sayısı arttığı için işte biraz artıyordu. Restorana yakın bir yerde bir oda bulsam, 1 saatlik zaman kazanabilirdim. Ama ev değiştirmeye vakit ayırmam olanaksızdı. Saçımı kestirmeye, gazeteye bir göz atmaya ya da giysilerimi tam olarak çıkartmaya da vaktim yoktu. 10 günün sonunda 15 dakika boş kalmayı başarıp, Londra'da arkadaşım B'ye bir mektup yazabildim. Bana bir iş bulabilir mi diye soruyordum. Ne işi olursa olsun yeter ki 5 saatten fazla uyku uyumama olanak tanıyacak bir şey olsun. Günde 17 saat çalışmanın üstesinden gelemeyeceğim besbelliydi. Halbuki böyle çalışıp buna aklını takmayan birçok kimse vardı. İşin iyice bindirdiği zamanlarda Paris restoranlarında bu tempoda çalışan hem de birçok hafta için değil yıllarca böyle çalışan binlerce insan bulunduğunu düşünmek insanın kendini acımasının önüne geçebilmek için iyi bir şeydi. Otelime yakın bir bistroda bir kız vardı. Tüm yıl boyunca sabah 7'den gece yarısına kadar çalışıyordu. Yalnızca yemek yerken oturabilirdi. Hatırlıyorum bir gün benimle dansa gelir mi diye sormuştum da gülmüş. Aylardan beri sokağın köşesinden uzak bir yere gitmediğini söylemişti. Veremliydi. Ben Paris'ten ayrılacağım sıralarda öldü. Topu topu bir haftanın sonunda yorgunluktan hepimizin sinirleri harap olmuştu. Yalnızca Jules bizim gibi değildi. O kimsenin gözüne batmadan orada burada dolaşmasını sürdürüyordu. Başlangıçta ara sıra çıkan kavgalar artık sürekli hale gelmişti. Saatler boyu gereksiz bir homurdanma, vızıldanmadır gidiyor ve 5 dakikada bir yersiz bir fırtınaya dönüşüyordu. Şu tavayı indir bana oradan, salak, böyle bağıran aşçı kadındı. Boyu tavaların durduğu rafa yetişmezdi. Ben de kendin al, kart orospu diye bağırırdım. Bu laflar sanki mutfağın havasında kendiliğinden ortaya çıkar gibiydi. Akıl almaz küçüklükler üzerine kavgalar ediyorduk. Örneğin çöp tenekesi bitmez tükenmez bir kavga kaynağıydı. Benim istediğim yere konulsa aşçı kadının yolunun üzeriydi. Onun istediği yerse benimle evyenin arasındaydı. Bir gün o kadar çok dırdır etti ki sonunda tenekeyi alıp sırf inat olsun diye tam onun geçeceği yere koydum. Hadi bakalım manda karı dedim. Kendin kaldır şimdi. Teneke yaşlı kadıncağızın kaldıramayacağı kadar ağırdı. Oturdu, başını masaya dayayıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bense eğleniyor, kadını alaya alıyordum. O kertede yorgunluk insanın davranışlarına ve terbiyesine böyle etki yapıyordu işte. Birkaç gün sonra aşçı Tolstoy'dan da kendisinin sanat yeteneğinden de söz etmeyi bırakmıştı. İş dışında birbirimizle konuşmuyorduk. Boris ile Jules de birbirleriyle konuşmuyorlardı. Her ikisi de aşçıyla küstüler. Hatta Boris ile ben bile aramızda pek az konuşuyorduk. Çalışma saatlerinde ağzımızdan çıkanların dışında, çalışma dışında söylenmemiş sayılacağını peşinen kabullenmiştik. Ama yine de birbirimize öylesine ağır laflar etmiştik ki unutmak olanaksızdı. Ayrıca çalışma dışı diye bir zaman da yoktu zaten. Jules gittikçe daha tembel oluyor ve sürekli olarak yiyecek çalıyordu. Görev duygusuyla imiş. Bizlere, hepimize onun hırsızlığına katılamadığımız için çanak yalayıcı diyordu. Kafası garip, kötücül bir biçimde işliyordu. Bir tarihte sırf burjuva sınıfından birinden öc almış olmak için adamın çorbasını sofraya götürmeden önce içine kirli bir bulaşık bezi batırmış, bunu bana şişine şişine anlatıyordu. Mutfak gittikçe kirleniyor. Sıçanlar her ne kadar birkaçını öldürsek de gittikçe saldırganlaşıyorlardı. O pis yerde çevreme bakıp yerde çöplerin yanı başında eti oraya buraya saçılmış içleri soğuk yağ birikintili tavaları gördükçe acaba dünyada bizimki kadar kötü bir restoran bulunur mu derdim. Fakat öteki üçü bundan daha kötü yerler gördüklerini söylüyorlardı. Jules pis şeyler görmekten açıkça tat alıyordu. Öğleden sonraları yapacak pek bir şeyi yoktu. Mutfağın girişinde durur, fazla çalışıyoruz diye bizi alaya alırdı. Salak! O tepsiyi neden yıkıyorsun? Pantolonla sürt gitsin. Müşterilere aldırılır mı? Onların bir şeyden haberi var mı ki? Restoran işi nedir, bilirler miymiş? Tavuğu kessen yere düşürürsün. Özür diler, eğilir alır gidersin. 5 dakika sonra başka kapıdan yine aynı tavukla gelirsin. Restoran işi budur. Bunun gibi laflar. Evet, şaşılacak şey ama bütün bu pisliğe, bu beceriksizliğe karşın Jean Contart Han'ı gerçekten bir başarı oldu. İlk birkaç gün müşterilerimizin tümü patronun arkadaşı Ruslardı. Onların arkasından Amerikalılar ve başka yabancılar geldi. Fransız yoktu. Sonra bir gece çok heyecanlandık çünkü ilk Fransız müşterimiz gelmişti. Bir an kavgalarımızı unutup hepimiz iyi bir akşam yemeği çıkarma çabasında birleştik. Boris ayaklarının ucuna basarak mutfağa geldi. Baş parmağıyla omzunun üzerinden içeriği işaret ederek bir sır söyler gibi fısıldadı. Şşt! Attention un Frances. Dipnot. Dikkat bir Fransız. Dipnot bitti. Az sonra patronun karısı gelip fısıldadı. Attention un Frances. Bütün sebzelerden çift porsiyon vereceksin. Unutma. Fransız yemeğini yerken patronun karısı mutfak kapısındaki parmaklığın arkasında durmuş adamın yüzündeki ifadeyi inceliyordu. Ertesi gece aynı Fransız yanına 2 tane daha Fransız almış yine geldi. Bu adımızın tanınmaya başladığını gösteriyordu. Kötü bir restoranın en belli işareti müşterilerinin tümünün yabancı olmasıdır. Belki başarımız kısmen patrondan geliyordu. Sırf sezgisiyle, restoranın donanımını yaparken gösterdiği o sezgiyle çok keskin sofra bıçakları almıştı. Tutulmuş bir restoranın sırrının sofra bıçakları olduğu malum. Durumdan memnundum. Çünkü yanlış kanılarımdan biri Fransızların iyi yemeği görür görmez tanıdıkları yolundaki kanım böylece çürümüş oluyordu. Ya da biz Paris ölçülerine göre pekala iyi restorandık. Bu durumda kötüler kim bilir nasıl olur. İnsan düşünemiyor bile. B'ye yazdıktan birkaç gün sonra yanıt geldi. Bana bir iş bulabilecekmiş. Geri zekalı birine bakma işi. Doğuştan geri zekalı. Bu Jean Cotard Han'ından sonra harikulade bir dinlenmeye benziyordu. Kendimi kır yollarında aylak aylak dolaşırken, bastonumun ucuyla deve dikenleri dürterken, kuzu kebabıyla üzümlü çörekler yerken, her gece lavanta kokulu çarşaflarda 10 saat uyurken düşünüyordum. B, biletimi alayım, giysilerimi rehinden kurtarayım diye bana bir 5 sterlin yolluyordu. Para elime geçer geçmez bir gün önceden haber vererek işi bıraktım. O kadar ani çıkışın patronu sıkıntıya sokmuştu çünkü her zamanki gibi 10 parasızdı. Onun için de ücretimi 30 frank eksik olarak ödeyebildi. Yine de bana bir bardak Convesuyer 48 ikram etti. Sanırım bu aradaki farkı kapatıyordu. Benim yerime bir çek aldılar. Adam sapına kadar bulaşıkçıydı. Birkaç hafta sonra da yaşlı aşçı kadıncağıza yol vermişler. Sonradan duyduğuma göre mutfakta 2 tane birinci sınıf adam olunca bulaşıkçının çalışma saatleri 15'e düşmüş. Daha aşağıya düşürmek mutfağı yenilemedikçe kimsenin elinden gelmezdi. 22. Paris'te bir restoran bulaşıkçısının yaşama hakkında düşündüklerimi, o düşüncelerimin değeri ne olursa olsun söylemek isterim. Büyük ve modern bir kentte birkaç bin kişinin uyku dışında kalan saatlerinin tümünü yer altında hamam gibi sıcak bodrumlarda tabak ovarak geçirdiğini düşünmek insana tuhaf gelir. Benim sorum şu, bu yaşam neden böyle sürüp gider? Amacı nedir? Böyle sürüp gitmesini isteyen kimdir? Ve ben neden basitçe başkaldırıcı, hiçbir şey yapmaz bir tutum benimsemiyorum? Bir bulaşıkçının yaşamının toplumsal anlamını göz önüne getirmeye çalışıyorum. Sanırım önce şunu söylemek gerekir ki, bulaşıkçı modern dünyanın kölelerinden biridir. Elbette bulaşıkçı için yanıp yakılmak gerekmez. Çünkü birçok el işçisinden daha iyi durumdadır. Fakat yine de alınıp satılan bir insandan daha özgür değildir. Yaptığı iş köle işidir. Ve o işte herhangi bir hüner yoktur. Ancak ölmeyecek kadar ücret alır. Tek tatilini kovulduğunda yaşar. Yaşamında evlilik diye bir şey yoktur. Ya da evlense bile karısı da çalışmak zorundadır. Bu yaşamdan kurtulup kaçacağı tek yer hapishane olabilir. Şu anda Paris'te günde 10 saat, 15 saat tabak ovan üniversite mezunu erkekler bulunduğundan eminim. Bunun sadece bu adamların aylaklığından, işe yaramazlıklarından kaynaklandığını söyleyemeyiz. Çünkü aylak adam, avare adam bulaşıkçı olmaz. Bu insanlar düşünceyi olanaksız kılan bir çarkın tuzağına kapılmış kimselerdir. Şayet bulaşıkçılar düşünmüş olsalardı çoktan bir sendika kurar, ücretlerini arttırmak için greve giderlerdi. Ama düşünmezler çünkü düşünecek vakitleri yoktur. Yaşamları onları köle yapmıştır. Sorun şu, neden bu kölelik sürüp gidiyor? İnsanlar her çalışmanın doğru dürüst bir amaç için olduğunu peşinen akıllarına koymuşlar bir kez. Birinin hoş olmayan bir iş yaptığını görüyorlar. O iş gereklidir deyip kendilerini sorunu çözdüklerine inandırıyorlar. Örneğin madenden kömür çıkarmak çetin iştir ama zorunludur. Çünkü kömür bizim için gerekli bir şeydir. Lağımcılık hoş iş değildir ama birinin lağımda çalışması gerekir. Bulaşıkçının işi için de aynı şekilde düşünülür. Bazı kimseler restoranda karınlarını doyurmak zorunda. Bazı kimseler de haftanın 80 saatini onların tabaklarını temizleyerek geçirecek. Bu uygarlık gereğidir. O halde sorgulanamaz bir durumdur. İşte dikkate alınması gereken şey bu nokta. Bir bulaşıkçının emeği uygarlık için gerekli midir? Zor ve tatsız olduğu için bize namuslu bir iş gibi geliyor. El işine büyük saygı duyuyoruz. Adamın birini ağaç keserken görürüz. Bize toplumsal bir gereksinimi yerine getiriyor gibi gelir. Neden? Sadece adam kaslarını kullanıyor diye. Güzel bir ağacı çirkin bir yontu ortaya çıkarmak için kesmiş olabileceği hiç aklımıza gelmez. Sanırım bulaşıkçı örneğinde de aynı şey var. Ekmeğini alnının teriyle kazanıyor fakat yararlı hiçbir şey yapmıyor. Olsa olsa birine bir rahatlık sağlıyor. O da çoğu zaman gerçek rahatlık değil. Rahat olmayan rahatlıkla neyi kastettiğime ilişkin uç bir örnek. Avrupa'da pek rastlanmayan bir örnek vereyim. Hintli bir çekçek arabacısını ya da atlı arabaların cılız atını alalım. Uzak Doğu'nun herhalde bir kentinde bu arabacılardan yüzlerce vardır. Belden yukarısı çıplak 50 kilo bile gelmeyen kara kuru insan yıkıntıları. Bir kısmı hastadır, bir kısmı 50 yaşını bulmuştur. Güneşin altında ya da yağmur altında başları eğik, kır bıyıklarından ter aka aka kilometreler boyu arabanın oklarını kavramış koşarlar koşarlar. Yavaşlasalar yolcu bahinçut, dipnot, Hindi ya da Hindustani denilen dilde çok ağır, konuşan ile hitap edilen kişinin kız kardeşi arasında cinsel ilişki bulunduğunu anıştıran bir küfür. Fransızca yayın, dipnot bitti, diye bağırır. Ayda 30-40 rupi kazanırlar. Birkaç yılda öksürmekten ciğerleri sökülür. Atlara gelince, sıska gagidi çıkmış. İşe koşulacak pek bir ömrü kalmadığı için ucuza satılmış şeylerdir. Sahibi kırpacı yem yerine geçecek bir şeymiş gibi görür. Çalışmaları bir denklem gibidir. Kırbaç artı yem eşit enerji. Genellikle 160 kırbaç, %40 yem. Bazen boyunlarında geniş bir sıyrık olur. Gün boyu arabayı çekerlerken koşumda çıplak etin üzerine sürtünüp durur. Yine de hala çalıştırılabilirler. Bütün sorun bunları arkadaki acının öndeki acıdan daha ağır basacağı ölçüde kırbaçlamaktadır. Birkaç yıl sonra kırbacın yararı kalmaz. Hayvanı kesime gönderirler. İşte bunlar gereksiz işe verebileceğimiz birer örnek. Çünkü insanların ne çekçek arabasına ne atlı arabaya gerçek bir gereksinimi vardır. Bunlar yalnızca doğulular yaya gitmeyi aşağılık bir şey diye gördükleri için vardır. Bunlar rahatlıktır. Binen herkes bunların pek zavallısından birer rahatlık olduğunu bilir. Ufacık bir rahatlık insanların ve hayvanların çektiği acıyla karşılaştırılamayacak kadar ufak bir rahatlık sağlayan şeylerdir bunlar. Bulaşıkçı bu çekçek arabacısına ya da at arabasını çeken sıska ata göre kral gibi ise de durumu aynıdır. bir otelin ya da bir restoranın kölesidir ve köleliğinin hemen hemen hiçbir şeye yararı yoktur. Çünkü işin aslına bakılırsa büyük oteller ya da şık restoranlar gerçekten gerekli midir? Rahatlık verdikleri varsayılmaktadır. Halbuki gerçekte verdikleri şey rahatın adi bir kopyasından başka bir şey değildir. Hemen herkes otellerden nefret eder. Bazı restoranlar ötekilerden daha iyidir. Fakat insanın aynı paraya mal olan bir ev yemeğinden alacağı tadı restoranda alması olanaksızdır. Kuşkusuz oteller ve restoranlar var olacaktır. Fakat yüzlerce insanı köle yapmaları da gerekmez. Oralardaki işi yaratan asal şeyler değildir. Sözüm ona bir rahatı temsil eden fasofisodur. Şıklık dedikleri şey aslında personelin daha çok çalışması, müşterilerin daha çok para vermelerinden başka bir şey değildir. Bunda patrondan başka kimsenin kârı yoktur. Adam gider, döville de kendisine şatafatlı bir villa alır. Şık bir otel, 200 kişinin eşek gibi çalışıp 200 kişinin gerçekten istemedikleri bir takım şeylere avuç dolusu para ödedikleri bir yerdir. Otellerden, restoranlardan bu saçmalık kaldırılsa, işler sade bir verimlilikle yürütülse, bulaşıkçılar da 10 ya da 15 saat yerine 6 ya da 8 saat çalışırlar. Varsayalım ki bulaşıkçının yaptığı iş az çok yararsız bir şeydir. O zaman şu soru geliyor. Neden çalışmayı sürdürmesini istiyorlar? Hemen göze görünür ekonomik nedenin daha gerilerine gitmeye ve yaşamı boyunca tabak ovan insanlar bulunduğunu düşünmenin bir kimseye nasıl bir zevk verdiğini kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Çünkü kuşkusuz bir takım kimseler, rahat konumda kimseler böyle şeyleri düşünüp zevk duyuyorlar. Marcus Cato, dipnot, Romalı devlet adamı, Milattan önce 234-149. Dipnot bitti. Bir kölenin uyumadığı zaman ille çalışması gerektiğini söyler. Yaptığı işin gerekip gerekmediğinin önemi yok. Çalışacak, çünkü çalışma en azından köleler için iyi bir şeydir. Böyle düşünenler hala var ve dağlar taşlar gibi sıkıcı işler üst üste yığılmaya devam ediyor. Sanırım yararsız işi sürdürme isteğinin altında yoksul halk karşısında duyulan korku yatıyor. Yoksul halk diye düşünülüyor. Öylesine aşağı bir hayvanlar topluluğudur ki elleri boş kalırsa tehlikeli olur. Onlar düşünmeye vakitleri olmayacak kadar çok çalıştırılmalıdır. Nasılsa kafasının içi dürüst kalmış bir zengine çalışma koşullarının düzeltilmesi konusunda bir şey sorulsa şöyle diyecektir. Fakirliğin hoş bir şey olduğunu biliyoruz. Aslında biz fakirlik çok uzaklarda olduğundan onun tatsızlığı düşüncesiyle üzülüp hoş vakit geçiriyoruz. Ama bizim o konuda bir şey yapmamızı beklemeyin. Siz aşağı tabakadan insanların durumuna tıpkı uyuz bir kediye acıdığımız gibi üzülürüz. Koşullarımızın şu ya da bu yoldan düzeltilmesine karşıysa var gücümüzle karşı çıkarız. Sizce şimdi oturduğumuz durumda daha tehlikelisinizdir. İşlerin bugünkü durumu bize uygun geliyor. Başınızı boş bırakmayı göze alamayız. Günde bir saat bile böyle bir şey yapamayız. İşte sevgili kardeşlerimiz, madem ki bizim İtalya gezilerine çıkabilmemiz için sizin ter dökmeniz gerekiyor, dökün bakalım. Cehenneme kadar yolunuz var. Akıllı ve eğitim görmüş kişilerin tutumu işte tam budur. Bunun özünü 100 tane ciddi yazıda okuyabilirsiniz. Eğitimli insanlar arasında geliri yılda diyelim ki 400 sterlin alanında olanların sayısı pek azdır. Onlar doğal olarak zenginlerden yana olurlar. Çünkü fakirlere tanınacak herhangi bir özgürlüğün, verilecek bir ödünün kendi özgürlüklerini kısacağını sanırlar. Durumun karşı seçeneğinde sıkıcı bir Marksist cennetin varlığını sezinlediği için. Eğitimli kişi her şeyin olduğu gibi sürüp gitmesinden yanadır. Belki zengin dostlarını pek sevmez ama onların en bayağısının bile kendi zevklerine yoksul adam kadar ters düşmediğini, kendi türüne fakirden daha yakın olduğunu varsayar ve zenginlerin yanında da yer almasının daha doğru olduğunu düşünür. İşte hemen hemen bütün zeki kimseleri düşüncelerinde tutucu kılan bu yoksul halk korkusudur. Yoksul halktan korku. us dışı bir korkudur. Zenginle yoksul arasında görünmeyen ve sanki iki ayrı ırktanlarmış gibi, biri siyah, biri beyazmış gibi bir temel ayrım olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Fakat gerçekte öyle bir ayrım yoktur. Zengin kitlesiyle yoksul kitlesi yalnızca gelirleriyle birbirlerinden ayrılır. Başka hiçbir şey değil. Ortalama bir milyonerle sırtında yeni bir giysi bulunan ortalama bulaşıkçı arasında hiçbir ayrım yoktur. İkisinin yerlerini bir değiştirin. Hokus pokus hangisi zapt diye, hangisi hırsız. Eşit koşullarda fakirlerle yan yana gelmiş herhangi bir kimse bunu böyle bilir. Fakat sorun şu ki aslında açık düşünceli olması gereken kişiler, yani aklı başında eğitimli kişiler hiçbir zaman fakirlerle bir araya gelmiyorlar. Eğitimli kişilerin çoğu fakirlik konusunda ne yapıyor? Villon'un şiirlerinin bendeki baskısında Nöpe mevoyant köne fenetres dipnot, ekmeği sadece vitrinlerde görürler. Dipnot bitti. Dizesi için yayıncı bir dipnotla açıklama yapma gereğini duymuş, demek açlık okul görmüş adamın yaşantısından onca uzakmış. Bu bilgisizlikten elbette us dışı bir korku doğar. Yoksul halktan korku. Eğitimli adam bir saat özgürlüğe sahip olunca gelip onun evini yağmalayacak, kitaplarını yakacak, onu bir makinenin başına oturtup çalıştıracak ya da kenefi yıkatacak bir alt insan takımından korkar. Herhangi bir şey bu ayak takımının zincirini koparmasından iyidir diye düşünür. Aslında bugün zincirini koparıp ortalığa dağılmışlar var. Bunlar zengin adamlar biçiminde karşımızda. Güçlerini şık oteller türünden can sıkıntısı çarklarını döndürmekte kullanıyorlar. Özetleyelim. Bulaşıkçı köledir. Büyük bölümü gereksiz, aptalca işler yapan, tepe tepe kullanılan bir köle. Boş kalırsa tehlikeli olabileceği yolundaki temel düşünce zihinlerden çıkmadığı için hep çalıştırılan bir köle. Onun tarafını tutması gereken eğitimli kişiler de bu sürece katılıyorlar. Çünkü onun hakkında bir şey bildikleri yok. Bilmedikleri şeyden de korkuyorlar. Bunu bulaşıkçı için söylüyorum ama üzerinde durduğumuz örnek bulaşıkçı olduğu için, yoksa aynı şey sayısız türden işçi konusunda da söylenebilir. Bunlar yalnızca benim bulaşıkçı yaşamı konusunda. Şu anda karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik sorunlara dayandırmadan ileri sürdüğüm düşünceler ve kuşkusuz harcı alem şeyler. Bunları otelde çalışırken insanın kafasına üşüşen düşüncelere bir örnek diye yazıyorum. 23. Sen Cornard Hanı'ndan ayrılır ayrılmaz gidip yattım ve tam 23 saat deliksiz uyudum. Sonra 15 günden beri ilk kez olmak üzere dişlerimi fırçaladım. Yıkanıp saçlarımı kestirdim. Rehinden giysilerimi kurtardım. 2 gün boyunca krallar gibi aylaklık ettim. Hatta en iyi giysilerimle hana gidip bara yaslandım ve 5 franka kıyıp bir İngiliz birası içtim. Kölenin kölesi olduğu yere müşteri olarak gitmesi insana değişik bir duygu veriyor. Boris tam işler açılmışken para tutacağımız sırada restorandan ayrılmama üzülüyordu. O tarihten sonra kendisinden duyduğuma göre günde 100 frank kazanıyormuş. Hatta çok ciddi ve sarımsak kokmayan bir kızla oturuyormuş. Bütün gün aylak aylak mahallede herkese hoşça kalın demekle geçirdim. Aynı gün Charlie bana bir zamanlar o mahallede oturan var yemez Rocole'nin ölümünü anlattı. Büyük olasılıkla Charlie yine uyduruyordu ama anlattığı hoştu. Rocole, ben Paris'e gelmeden 1-2 yıl önce ölmüş. 74 yaşındaymış. Ben orada otururken de hala lafını ediyorlardı. Hiçbir zaman dansçı Daniel ya da o türden biri gibi olmamış ama ilginç bir adammış. Her sabah Paris haline gider, çürük sebze toplarmış. Kedilere verilen şeylerden yer, çamaşır giymez, onun yerine içine gazete kağıdı sokuştururmuş. Yakacak odun yerine oturduğu odanın süpürgeliklerini yakarmış. Kendisine çuvaldan bir pantolon dikmiş, bütün bunları yaparken yatırımda 500.000 frankı varmış. Şu adamı tanımış olmayı ne kadar isterdim. Cimrilerin çoğu gibi Rockefeller'in de sonu parasını çürük bir işe yatırdığı için felaket olmuş. Günün birinde mahallede bir Yahudi belirmiş. Hareketli, iş becerir görünümünde bir genç adammış. İngiltere'ye kokain satmak için pek parlak bir planı varmış. Elbette Paris'te kokain bulmak kolay, malı getirmek de kolay ama o zaman gümrüğe ya da polise gammazlayacak biri çıkar. Çünkü kaçakçılık işi kendisine rakip istemeyen büyük bir şebekenin elindedir. Ne var ki Yahudi tehlike yok diye yeminler etmiş. Alışılmış yollardan geçmeksizin doğrudan doğruya Viyana'dan kokain sağlamanın yolunu biliyormuş. Kimseye sus payı ödenmeyecekmiş. Rockefeller ile temasa geçmesinde Sarbon'da okuyan genç bir Polonyalı aracı olmuş. Rockefeller işi 6.000 frank yatırılırsa o genç de 4.000 koyacakmış. O parayla 10 libre kokain alacaklarmış. O da İngiltere'de ufak bir servet edermiş. Polonyalı ile Yahudi parayı ihtiyar Rockefeller'ın pençelerinden çekip alıncaya kadar akla karayı seçmişler. 6.000 frank çok fazla bir şey değilmiş. Şiltesinin içinde ondan daha fazlası varmış ama metelik çıkarıp vermek adamın zoruna gidermiş. Polonyalı ile Yahudi haftalarca parayı almak için hep gidip gelmişler. İşi açıklıyor, gözdağı veriyor, dil döküyor, tartışıyor, diz çöküp yalvarıyorlarmış. İhtiyar adam açgözlülük ile korku arasında adeta aklını kaçıracak haldeymiş. Elde edeceği diyelim 50.000 franklık kâra içi gidiyor. Fakat bir türlü parayı çıkarıp vermeyi göze alamıyormuş. Bir köşeye oturup iki eliyle başını kavruyor, inildiyor, bazen acıdan bağırdığı oluyormuş. Çoğu zaman yere diz çökerek çok dindarmış, güç kazanmak için dua edermiş. Fakat bir türlü parayı çıkarıp veremezmiş. Sonunda her şeyden çok bitkinlikten birden teslim oluverirmiş. Parasını sakladığı şilteyi yırtıp 6.000 frankı Yahudi'ye uzatmış. Yahudi kokaini hemen o gün getirtmiş ve derhal sırra kadem basmış. Bu arada Rockefeller olayı öylesine büyüttükten sonra tahmin edileceği gibi olay tüm mahallede iyice duyulmuş. Yayılmış, hemen ertesi gün otele baskın yapan polis her tarafı aramış. Rockefeller ve Polonyalı korkudan kıvranıyorlarmış. Polisler aşağı kattan başlayıp her odada arama yapa yapa yukarı doğru gelirken kocaman kokain paketi bunların masasının üzerinde duruyormuş. Saklayacak yer olmadığı gibi kaçacak bir yol da yokmuş. Polonyalı malı pencereden fırlatmaktan yanaymış ama Rockefeller bunun lafını bile dinlemek istemiyormuş. Bana dediğine göre Charlie olaya tanık olmuş. Malı elinden almak istediklerinde Rockefeller paketi göğsüne bastırmış ve 74 yaşına karşın çılgınlar gibi karşı koymuş. Korkudan deli gibiymiş ama parasını havaya atmaktansa hapse girmeye de hazırmış. Sonunda polis bir alttaki katı ararken birinin aklına bir fikir gelmiş. Rockefeller'ın katında kalan bir adam yüzde hesabıyla pudra satarmış. Odasında bir düzine teneke pudra kutusu bulunurmuş. Pudrayı pencereden savurup o kutuların içine kokaini doldurmuşlar. Kutular saklanacak bir şey yokmuş gibi Rockefeller'ın masasının üzerine dizilmiş. Birkaç dakika sonra da polisler aramaya gelmişler. Duvarları tıklatmışlar, bacanın içine bakmışlar, çekmeceleri çekip ters çevirmişler, süpürgelikleri incelemişler. Sonra tam gidecekleri sırada komiser masadaki teneke kutuları fark etmiş. Şunlara bakalım bir demiş. Fark etmemişim. Ne var bunların içinde ha? Polonyalı elinden geldiğince sakin makyaj pudrası demiş. Fakat aynı anda Rockefeller öyle bir inilti koparmış ki polisler hemen kuşkulanmışlar. Kutulardan birini açıp içindekinden parmak ucuyla biraz almışlar. Malı kokladıktan sonra komiser tozun kokain olduğunu sandığını söylemiş. Rockefeller ile Polonyalı azizler adına yemin etmeye, makyaj pudrasından başka bir şey olmadığını söylemeye başlamışlar ama bir işe yaramamış. Onlar böyle karşı koydukça polisler daha fazla kuşkulanıyorlarmış. Sonunda ikisini de tutup peşlerinde mahallenin yarısı karakola götürmüşler. Rockefeller ile Polonyalı karakolda başkomiser tarafından sorguya çekilmiş. Bu arada bir kutu kokain de tahlile gönderilmiş. Charlie'nin dediğine göre Rockefeller'ın durumu anlatılır gibi değilmiş. Ağlıyormuş, dua ediyormuş. birbirini tutmaz şeyler söylüyormuş. Daha işin başında Polonyalı'yı ihbar ederken öyle bağırıyormuş ki sokağın öbür ucundan ne dediği duyuluyormuş. Polisler kendilerini tutmasalar kahkahalarla güleceklermiş. Bir saat sonra bir polis memuru elinde kokain kutusu ve kimyagerin mektubuyla dönüp gelmiş. Gülüyormuş. Kokain değilmiş komiserim demiş komiser. Ne demiş? Kokain değil miymiş? Neymiş peki? Makyaj pudrası. Rockefeller ile Polonyalı derhal serbest bırakılmışlar. Suçlanmaları tümden geri alınmışmış. Ama ikisi de son derece öfkeliymiş. Yahudinin kazığıymış meğer. Sonradan tüm heyecan geçince öğrenmişler ki adam mahallede iki kişiye daha aynı oyunu oynamış. Polonyalı 4000 frankını yitirdiyse de kurtulduğu için seviniyormuş. Fakat zavallı ihtiyar Rockefeller son derece perişanmış. Hemen yatağa girmiş, gün boyu hatta gecenin yarısına kadar çırpındığını, anlaşılmaz bir şeyler söylediğini duymuşlar. Ara sıra da yüksek sesle bağırıyor. 6000 frank, aman tanrım, 6000 frank diyormuş. 3 gün sonra kriz gibi bir şey geçirmiş, 2 hafta sonra da ölmüş. Ağrına gitti diyordu Charlie.